Ayrım 23, sayfa 265. Hayırlı bir değişim. Müdür, polis yüzbaşısı ve zaptiyelerin çoğu aynı gün köyleri terk ederek Süveydiye ve El Eskel'e gitmişlerdi. Oralarda da Ermenilere karşı aynı uygulamaları yapacaklardı. Hareket saatini ve gününü önceden bildirmemek Türklerin sürgün politikasında geliştirdikleri ince taktiklerdendi. Sürgün kabul edildiği yanıyla devlet güvenliğine ilişkin bir önlem, kabul edilmediği yanıyla ise misilleme cezası olduğuna göre iki açıdan da misillemeye özel tat verecek beklenmedik anda gerçekleşmesi ihmal edilmemeliydi. Buna rağmen Papaz Harutyun Nohutyan paha biçilmez rüşvetler karşılığında ilk sürgün kafilesinin hareket tarihinin 31 Temmuz olduğunu öğrenmişti. O zamana kadar 100 yeni zaptiye daha katılacaktı askerlere. 31 Temmuz cumartesiye geliyordu. Bugün yani perşembe günü de sayılırsa ancak 2 gün kalmıştı. Önderler Konseyi halkın cumayı cumartesiye bağlayan gece Damlacık'a çıkmasına karar verdi. Çünkü Müslümanların tatil günü olan cuma günü Hristiyan köylerinde görevli zaptiyelerin, camilerin, akrabaların, kadınların ve eğlencenin olduğu vadideki Türk-Arap köylerine gittikleri deneylerle sabitti. Zaptiyeler gidince talancı ayak takımı da o günlük ortadan kayboluyordu. Bu nezih konukların silahsız olmalarına rağmen Ermenilerin kendilerini tırpan, balta ve çekiçlerle anında geldikleri yere göndereceğini düşünmeleri pek yanlış değildi. Zaman seçimi koşulların uygunluğu göz önüne alınarak yapılmıştı. Önderler Konseyi'ne göre olaylar şöyle gelişecekti. Müslüman köylerden geri dönenlerle yeni gelen zaptiyeler cumartesi sabahı köylerde halkın tümü yerine sadece Papaz Nohutyan ile Bitiyas'taki 500 kişilik cemaatini bulacaklardı. Papaz Nohutyan bu savaş hilesini Bagratyan bulmuştu, müdüre köylülerin kendisinin rica ve yalvarmalarını aldırmayarak dün gece yola çıkıp kendi istekleriyle sürgüne gittiklerini uzun uzun anlatacak, halkın zaptiyelerden özellikle yüzbaşıdan korktuğu için bu yola başvurduğunu söyleyecekti. Hangi yoldan gittiklerini tam olarak bilemezdi. Çünkü insanlar küçük gruplar halinde her yöne dağılmış, bir kısmı Arsus ve İskenderun yönüne, bir kısmı ise güneye hareket etmişlerdi. Ama hepsinin ortak kararı meskun bölgelerden geçmemekti. En büyük grup tabii Halep'e kadar gidip orada korunmaya çalışacaktı. Birçokları için yumuşak dokusu ve Hristiyanlık gereği itaatkar olma kararı nedeniyle cesaretsizlikle suçlanan Harutyun Nohutyan'ın korkusuz bir yüreğe sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Üstlendiği yanıltma manevrası onun için ölüm tehlikesi demekti. İttihatçılar savaş hilesini anlar anlamaz papazı öldürebilirlerdi. Nohutyan omuzlarını silkmişti. Ölüm tehlikesi olmayan ne vardı ki? Dağdaki savaşçılar zaman kazanmalıydı. Bu hile olayın ortaya çıkmasını günlerce geciktirecek, savunma mevzilerinin kurulması için gerekli zamanı kazandıracaktı. Önderler Konseyi Terhay Kazu'nun evinde toplanmıştı. Yüzüne yediği kırbaç darbesi nedeniyle yüzünün şekli bozulmuş, sağ gözüyle yanağındaki şişlik hala inmemişti. Morumsu bir iz alnının ortasına kadar çıkıyordu. İki azı dişini de kaybeden yaşlı adamın acı çektiği belliydi. Oysa Gabriel'in sıyrıkları Altuni'nin yapıştırdığı bantların altında belli bile olmuyordu. Vücuduna yönelik bu kötü muamele, yüksek ve güvenlikli yaşamında ilk kez karşılaştığı, tahmin edilemez şiddette bir deney, onu diğerlerine daha yaklaştırmış ama öte yandan onları Gabriel'e yakın kılmıştı. Konsey toplantısı sürerken önderler giderilmesi için artık vaktin çok geç olduğu bir olumsuzluk üzerinde durmuşlardı. Köylüler barış içinde yaşadıkları zamanlarda yiyecek ihtiyaçlarını Temmuz ayı içinde Türkiye'de Arap köylülerden karşılıyorlardı. Çünkü kendileri hemen hiç tarım yapmazlardı. Bu yıl ise bekledikleri tehlike tarafından tamamen uyuşturulmuş oldukları için kışlık yiyecek ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal etmişlerdi. Bu ihmal öç alıyordu şimdi. Köylerde çok az miktarda un, patates ve mısır vardı. Eğer eldeki miktarla uzun süre idare edilecekse çok tutumlu olmak gerekiyordu. Oysa Ermeniler çok ekmek, az et yeme alışkanlığında oldukları için bu eksiklik kara kara düşündürüyordu önderleri. Üstelik damlacığa çıktıktan sonra ilk günler ekmek yapma olanağının bulunmaması da ayrı bir sorundu. Çünkü toprağa ocakların açılması zaman alacaktı. O nedenle papaz Aram Tomasyan daha mümkün olduğunca çok ekmek ve pide çıkarabilmek için cuma akşamına kadar bütün ocakların yakılması talimatını vermişti. Oturumun sonunda Terhaykazun yarın yani cuma günü sabahleyin ayin yapacaklarını bildirdi. Ayinin sonunda kilise kulesinden indirilecek iki çan büyük bir dini alay eşliğinde mezarlığa götürülüp gömülecek, sonra halk atalarının yattığı mezarlara dualarıyla veda edecekti. Papaz mezarlık toprağından damlacığa götürme niyetinde olduğunu açıkladı. Dağda mücadele içinde hayatını kaybedenler ya da kampta ölenler acımasız ıssızlığa terk edilmeyecekler, gömülürken başlarının altına eski kutsal ebedi topraktan bir parça konacaktı. Cuma sabahı gerçekten de zaptiyelerin tümü Müslüman köylere kaçmış, müdürle muavin de Antakya'ya dönmüşlerdi. Yoğunoğlu kilisesi ahin başlamadan önce hınca hınç dolmuştu. Kurulduğundan bu yana ilk kez bu kadar kalabalık oluyordu. İnsanlar ön salonu ve üzerinde orta kubbenin yükseldiği büyük kare alanla iki yandaki mihrap yerini, hatta yüksek sunak bölümünü bile doldurmuştu. Eski geleneklere uygun inşa edilmiş kilise camsız olduğu için güneş ışığının Ekahimi Selase'nin, dipnot Hristiyanlık'ta Eb İbn Ruhul Kudüs inancı, çevirinin notu, gözüne benzeyen kehribar renkli kılıçları kurşun deliği biçimindeki duvar çatlaklarından sızıyordu içeri. Ne var ki kesişen güneş kılıçları ortalığı aydınlatmıyor, hatta mum ışıklarını alıp götürerek kalabalığın üzerine tuhaf gölge darbelerinden oluşan bir ağ örtüyordu. Bugünkü dini ayin için daha küçük köylerden sadece yüzlerce dindar değil, aynı zamanda papazlar ve kilise koroları da gelmişti. Yerleşik zemin de son dini görevlerini yerine getireceklerdi. Kilise levazım dairesinde papazın giyinme ritüeline haber veren ilahiyi, sunağın ayakları dibindeki koro şimdiye kadar hiç bu kadar yavaş bir ahenkle söylememişti. Derin sır anlaşılmaz başlangıçsız, üstünlüğü olarak süslüyorsun göklerdeki imparatorluğu. Erişilmez ışığın, süslüyorsun şanlı ihtişamınla ateşin ordularını. Terhaykazun şimdiye kadar hiç böylesine eğilmemiş, halkın önünde böylesine titreyerek günah çıkartmamıştı. Altın tacının altında kırbaç darbesinin lekesi bir ayıp gibi parıldıyordu. Ve şimdiye kadar barış öpücüğünün Hristiyan cemaatinde birliğin sırrı, inananların ruhunu bundan daha kutsal biçimde birleştirmemişti. Daha önce Diyakoz'un feragat duasından sonra birbirinizi kutsal öpücükle selamlayın sözleri söylenirken, baş ilahici öğretmen Asayan, buhurdanı dudaklarına götürüp yanındakini öptüğünde, kucaklaşma korodan cemaate doğru yayıldığında, bu çoğu kez şöylesine bir dokunma, ruhsuz bir formaliteden ibaretti. Fakat bugün herkes yanındakini göğsüne sıkıca bastırarak kucaklıyor ve onu gerçekten yanağından, dudağından öpüyordu. Birçok insan ağlamaktaydı. Fakat komünyon sonra Terhaykazu'nun işareti üzerine yardımcı papazların biri sunağı kaldırmaya başlayınca bütün cemaat karşı konulamaz ani bir acıyla yıkıldı. Şuursuz feryatlar, iniltiler, sızlanmalar, hızla gelip geçen gölgeler çapraz güneş ışıkları üzerinden geçip kubbeye yükseliyordu. Kutsal aletlerin her biri, ayaklı kupa, poten, ziboryum ve büyük incil samanla dolu sepete konmadan önce yukarı kaldırılıyordu. Buhurdanlıkları, gümüş şamdanları, çarmıha gerilmiş İsa heykellerini kilise levazımcısı başka bir bavula koymuştu. Son olarak sunağın üstünde beyaz dantel örtü kaldı. Son bir kez haç çıkaran Terhaykazun, solgun kilise mumlarını andıran ellerini beyaz örtü üzerinde bir süre kararsız gezdirdikten sonra aniden kaldırdı. Çok eskiden Musa Dağı'nın kurşuni kireç kayalıklarından yapılmış taş masa çıplak yüzeyiyle bakıyordu kalabalığa. Bu sırada baba Tomasyan'ın inşaat işçileri büyük çanla küçük çanı yan kuleden palangayla aşağı indirmişler, sekizer kişinin zar zor taşıdığı tabutlara yerleştirmişlerdi. Dini alayın başında büyük haçı taşıyan çömezler vardı. Onları içlerinde çanların bulunduğu tabutları sallanarak taşıyanlar izlemekteydi. Arkada da Terhaykazun'la papazlar yer almıştı. Cenaze alayı Yoğunoluk mezarlığına varasıya kadar uzun süre geçti. Bu alay gerçekten de saygın cenazeleri gömmeye götürüyor gibiydi. Sıcak uyuşturucuydu. Akdeniz'den kopan bir esinti Suriye yazına merhamet ederek pek seyrek de olsa Musa Dağı tırmanıyordu. Alayın başında koşuşturan çöle İsrailoğullarından önce yerleşmiş, o yüce duman sütununun acınası varyasyonu olan toz bulutu tekinsiz bir dans ustası gibiydi. Mezarlık oymacılıkla uğraşan Habibli köyüne giden yolda yoğunluktan epeyce uzaktaydı. Şarktaki çoğu mezarlık gibi yoğunluk mezarlığı da bir yamaca kurulmuş, etrafı duvarlarla çevrilmişti. Kimisi yıkılmış, kimisi toprağa kadar iyice eğilmiş mezar taşları, üzerindeki kaba yazı ve haçlarla Küçük Asya'daki Türk ya da Yahudi mezarlarını andırıyordu neredeyse. Alay mezarlığa yeni girmişti ki, mezarların taşların arasından yarasa renklerin uçuştuğu görüldü. Artık sadece toz ve kirin bir arada tuttuğu paramparça giysiler giymiş yaşlı kadınlardı bunlar. Mezarlar her yerde yaşlıları çeker. Ölümün, çürümenin sürekli konukları ve bekçileri olan, arada bir de direnen böyle insanlara batıda da rastlanır. Ne var ki burada yoğun olukta mezar harabelerinde yuvalanmış, ancak kapalı bir meslek sınıfı oluşturan, köylerdeki sosyal geleneklere göre köy topluluğunun kıyısında yaşamak zorunda bırakılmış, gömücü ve ağıtçı kadınlarla ebeler söz konusuydu. Aralarında İncil'de anlatıldığı gibi kâhinlere benzeyen birkaç yaşlı ama dilenciyle sadece şarkta görülebilecek hilkat garibesi sakat vardı. Halk uluslarının döküntüsü olan bu insanlardan kendisini, daha iyi kuruluşlar bulunmadığından hem bundar hem de kutsal mezarlığa sürgün ederek koruyordu. O nedenle iki deli kadının yürek parçalayıcı çığlıklar atarak saklanmak için tepeye doğru kaçmaları kimseyi ürkütmemişti. Mezarlık ve çevresi yoğun olduğun hastaları, kimsesizleri, delilerinin barınağı olduğu gibi aynı zamanda büyünün de sürgün yeriydi. Altuni, Krikor ve Şatakyan gibilerle daha öncekilerin ellerindeki aydınlanma meşalesi büyücülüğü köy sınırlarından dışarı sürmüş ama tamamen yok edememişti. Nunik, Bartuk ve Manuşak başta olmak üzere ağıtçı kadınlar doktorun nefretinden buraya kadar çekilmişlerdi. Daha uzağa değil. Burada sadece ölü yıkama ve bekleme işleriyle uğraşmıyorlar. Aynı zamanda doktor Altuni'nin bilimsel sağaltma yönteminden çok Nunik, Bartuk ve Manuşak'ın otlardan yapılmış ilaçlarına, afsun ve yakarışlarına güvenen dik kafalı hastalara ve annelere çağrılmayı bekliyorlardı. Bilimin eskiden bu yana süren bu savaşta her zaman muzaffer durumda olmadığı apaçık ortadaydı. Bilimle karşılaştırıldığında batıl inancın ilaç ve bilgelik açısından hesaplanamaz avantajları vardı. Doktor Altuni dişli karakteri nedeniyle dağarcığında bir şey kalmadığı zaman teselli edici tunturaklı sözler edemezdi. Oysa Dunik gibi birinin bilgileri hiçbir zaman tükenmiyor, o hiçbir zaman ölüme teslim olmuyordu. İlgilendiği köylülerden biri öldüğünde, Nunik zayıf bir anında Doktor Altuni'yi çağırıp kendisinin bütün çabalarını yerle bir ettiği için köylüyü suçlardı. Bu kadın sanatının canlı örneğiydi. Köylü kadınlar arasında dolanan bir efsaneye göre yaşlı Avedis'in zamanında da şimdiki gibi 70 yaşındaydı. Aydınlanmacı erkekler üfürükçü tedavi cadısını kovuşturup canlıların çevresinden kovmuşlardı. Fakat Nunikalar resmi ağıtçılık görevi dışında ölüler mekanını geceleri terk edip Yediköy'de gizli işler yürütüyordu. Şu anda körler ve sakatlarla birlikte paylarına düşen sadakaları almak için hepsi buraya toplanmıştı. Omuzlarında içinde çanların olduğu tabutları taşıyan alay, mezarlığa yaklaşır yaklaşmaz kalabalıktan ayrılan Sato mezarlığa doğru bir koşu tutturmuştu. Küçük kızın mezarlık halkı arasında çoktandır dostları vardı. Toplumun kıyısında yaşayanlar kıyıdaki bir ruhu çekiyorlardı kendilerine. Onlarla yaşamak ne kadar kolaydı. Oysa Bagratya'nın evinde ne kadar zorlanıyordu. Büyük hanımın armağan ettiği elbise Sato'da kibirli duygular yaratmış olsa da aslında ayakkabı ve çorap giymek, temiz odada yaşamak, boynuna geçirilmiş tasma gibi boğmaktaydı onu. Dilenciler, ağıtçılar, delilerle hiç olmayan bir dilin zincirlerinden kurtarılmış sözcükleriyle konuşabiliyordu. Ah büyüklerin dili, ayağına dar gelen ayakkabı misali boğuyordu derisini. Yalın ayak konuşabilmek ne büyük mutluluktu. Üstelik Nunik, Vartuk, Manuşak öylesine gizemli şeyler anlatıyorlardı ki, sanki Sato benzer şeyleri daha önceki yaşantısından bu dünyaya getirmiş gibi tanıdık ürpertilerle doluyordu. Yanındaki kör dilenci duyarlı parmaklarıyla vücuduna dokunurken o sessizce oturuyor, anlatılanları saatlerce dinliyordu. Eğer İskuhi olmasaydı belki de Sato özgürlük içinde yaşamak için mezarlık halkıyla kalır, damlacığa çıkmazdı. Bu tasasız insanlar dağ dağ kampına götürülmeyeceklerdi. Önderler Konseyi Gabriel Bagratyan'ın tek oyuna karşı oy birliğiyle almıştı bu kararı. Askeri sorumlu olarak iş göremeyecek her boğazın savaş gücünü düşüreceğini bilmesine rağmen hiçbir halk kesimini geride bırakmak istemiyordu. Fakat görünüşe göre karar ilgili olanları ne mutsuz etmiş ne de Türkler karşısında korkuya kapılmalarına yol açmıştı. Şu an ellerini açmış her zamanki dilenci teranesiyle kalabalığa yakarıyordu. Gökyüzünün çıplaklığı dehşetliydi. Öyle ki tek bir bulut tutamını düşünmek bile masal kurgusuymuş gibi gelirdi insana. Bu acımasız mavi tufandan bu yana yağmur görmemişti sanki. Köylüler yoğun olup canlarına veda etmek için açık mezara daha da yaklaştılar. Barış zamanında içlerinden hiçbiri çanların alışılmış sesine dikkat etmemişti. Fakat şimdi kendi hayatları susmuş gibiydi. Çanlar mezara indirilirken soluk sesi bile duyulmuyordu. Bakırın üstüne yuvarlanan toprak parçalarını çıkardığı boğuk ses, eve dönüş ve yeniden diriliş artık mümkün değil kehanetinde bulunuyordu. Ter Haykazo'nun kısa duasından sonra kalabalık geniş mezarlık içinde sessizce dağıldı. Aileler yakınlarının mezarını ziyaret edeceklerdi. Gabriel ile Stepan da Bagratyanların mozolezine girdiler. Türklerin kutsal ve mevki sahibi kişileri gömdükleri türbelere benzer küçük alçak tavanlı bir yapıydı burası. Büyük baba Avedis bu aile mezarını kendisi ve karısı için yaptırmıştı. Bugünkü zenginliğin yaratıcısı yaşlı Avedis, eski Ermeni geleneğine göre tabutsuz, sadece kefene sarılmış halde, dua eden eller gibi birbirine eğik duran taş döşemenin altında yatıyordu. Onun ve karısının dışında öleli çok olmamış, vefalı yoğun oluklu ağabey Avedis de buraya gömülmüştü. Başka da yer yok zaten diye düşündü Gabriel, şu andaki ruh hali törensel olmaktan çok tuhaf biçimde alaycıydı. Stepan ise ölümden sonsuzluklar kadar uzak biri gibi can sıkıntısıyla bir ayağından ötekine basıp duruyordu. Küçük bir grup tarafından çevrelenmiş Ter Haykaz'ın ölüler mekanının son çıkıntısı olan tümsekte durmaktaydı. Erkeklerden bir bölümünün açtığı kitlesel mezarı andıran kare biçimindeki çukurdan çıkarılan topraklarla 5 küfe doldurulmuştu. Birinden ötekine geçerek haç çıkaran Ter Haykaz'ın sonuncusunda durup küfeye doğru eğildi. Toprak kara değil, kolayca ufalanan nitelikteydi. Küfenin içine ellerini daldırıp kutsal toprakla doldurduğu avucunu, toprağını kontrol eden bir köylü gibi yüzüne götürdü. Bu kadarı yeterli dedi kendi kendine. Sonra neredeyse tek kişinin kalmadığı mezarlıktan aşağıya doğru dalgınlıkla baktı. Köy sakinleri çoktan evlerinin yolunu tutmuştu, öyle olmak üzereydi. Habibli ve Bitias gibi büyük köylerde de benzer törenler düzenlenmişti. Önderler Konseyi büyük yolculuk için güneş battıktan sonrasını tespit etmişti. Gabriel Juliet'e sevecenlikle ihtimam gösteriyordu. Ermenilerin düştükleri uçuruma kayan Juliet bu koşullar altında ne kadar mümkünse o kadar alıştığı dünyada yaşamalıydı. Aslında karısının Avrupalı dünyası bugün öyle bir katliamla meşguldü ki şimdiye kadarki katliamlar yanında acemice rastlantılar gibi kalırdı. Üstelik bu katliam yeni çağın bütün konforuyla bilimin son buluşlarına göre hırs canavarlarının saf dil kan dökücülüğüyle değil aydın canavarlığının matematiksel inceliğiyle titiz biçimde uygulanmaktaydı. Eğer şu an Paris'te yaşasaydık diyebilirdi Gabriel, Suriye'deki gibi çıplak dağın başında yaşamak zorunda kalmazdık belki. Belki tuvaletimiz banyomuz olurdu fakat yine de her gün her gece ağır hava bombardımanından korunmak için durmadan karanlık bodrumlara saklanacaktık. Yani Paris'te olsaydık da Stepan'la Juliet'in hayatlarının tehlikede olmasını önleyemezdim. Tabii Gabriel bunları diyemedi. Çünkü aylardan beri Avrupa gazeteleri okumadığı için ne Paris'e ne savaşa ilişkin hiçbir şey bilmiyordu. Juliet'in kalacağı yeri dört başı mamur hazırlamak için adamlarıyla birlikte Avakyan ve Kristofor'u da önceki gece damlacığa yollamıştı. 3 çadır mevkiine ayrı bir mutfakla çamaşırlık ve öteki gerekli şeyler kurulacaktı. Juliet'in her 3 çadırı da kullanması kararlaştırılmıştı. Birlikte kalacağı insanları kendisi seçebilecekti. Sadece halılar, mangallar, divanlar, sandalyeler, masalar değil, aynı zamanda monden eşyalar, gardırop, bavullar, parlak deri çantalar, kap, kaçak, sofra takımları, bir sürü ilaç ve tuvalet malzemesi, termofor ve termos 1001 zorlukla damlacığa taşınmıştı. Etrafında batıya özgü eşyalar görmesinin Juliet'e kaderini taşıma gücü vereceğini umuyordu Gabriel. Serüven tutkusu nedeniyle kalabalık maiyetiyle kuş uçmaz kervan geçmez yerlere giden bir prenses gibi yaşamalıydı. Tam da bu nedenle kendi yaşamı bir kat daha katı ve zor olmak zorundaydı. Çadırlarda yatmama ve üç çadır mevkiinin mutfağından yararlanmama kararı almasının nedeni buydu. Mezarlıktan dönen yoğun oluk halkı artık kendilerinin olmayan evlere bir kez daha girdiler. Herkes gücünü çok aşan devasa yükler taşımak zorundaydı. Akşamı beklerken boğucu bir kararsızlık içinde evlerinde dolaşıp duruyorlardı. İşte şurada bırakılan bir minder, şurada şamdan, burada ise Hazreti İsa yatak. Pahalı yatak takımı daha insanca yaşamak, bu evlilik ve aile kalesine sahip olabilmek için uzun yıllar boyunca çok çalışarak biriktirilmiş paralarla alınmıştı. Ve şimdi bu yatak Türk-Arap köylülerden oluşan grup soyup soğana çevirsin diye burada bırakılacaktı. Saatler çok ağır ilerliyordu. Sonsuzluk kadar uzun süren bu zaman içinde şu ya da bu anlamsız eşyayı tıkıştırmak isteğiyle eşyalar ikide bir çözülüp yeniden bağlanıyordu. En harap kerpiç izbelerde bile insanın düşleri ve sevgisiyle sardığı bu kırık dökük eşyalardan yürek parçalayıcı vedası yaşanmaktaydı. Diğerleri gibi Bagratyan'da akşamüstüne doğru odalar arasında dolanıp durmaktaydı. Ölü ve boştu her yer. Juliet evdekiler ve Gonzague Maris ile birlikte damlacığa gitmek üzere saatler önce yola çıkmıştı. Dayanılmaz sıcak nedeniyle dağın gölgeli esintisini özlemekteydi. Ayrıca yola çıkmış köylülerin oluşturduğu kalabalığa karışmak da istememişti. Öylesine kaldığı otel odalarını bile hafif duygusal bir üzüntüyle terk eden Gabriel, çünkü insan her yerde sevgili bir ölü gibi geride hep kendisini bırakır, tamamen kayıtsız ve soğuktu. Atalarının mekanı, çocukluk anılarının evi, hayatının belirleyici son aylarında oturduğu yer ona hiçbir şey anlatmıyordu. Duygusuzluğuna kendisinin de şaşmasına rağmen böyleydi. Ona biraz acı veren tek şey koleksiyoncu sevinci yaşadığı, yoğunlukta geçirdiği ilk mutlu haftalarda biriktirdiği antikalarıydı. Apol'den Artemis'e güzel Mitras gidip geliyor, tanrıların başlarını hafifçe okşuyordu. Sonra ani bir hareketle selamlığın kapısına yöneldi ve evi tüm penatlarıyla birlikte temelli terk etti. Artık hiçbir şey görmek istemiyordu, bütün düşüncesini içine çekip kapıdan çıktı. Evin soluna düşen çiftlik bahçesinde tam da bu anda alışılmamış bir sahne yaşanmaktaydı. Dağa çıkmalarına izin verilmeyen yoğun oluğun ayak takımı burada toplanmıştı. Ağıtçı kadınlar, başlarını kahinlere benzeyen dilenciler ve anne babalarından kaçmış birkaç bakımsız sümüklü çocuk heyecanlı bir topluluk oluşturmuştu. Zeytunlu yetim Satodo grubun içindeydi elbette. Kalabalık içinde etkileyici gücünden Gabriel'in de kurtulamadığı biri hemen dikkat çekmekteydi. Şifa dağıtıcı ve üfürükçü kadınların başı yaşlı Nutiktubu. Doğum tarihi eski zamanlarda yitmiş bu kara yüzlü serseri kadını karakterize eden sadece yarısı aşılmış burnu değil, onu kaslının karşı konulamaz egemeni yapan o korkunç enerjisiydi. Yaşının 100 ya da daha fazla olduğu hikayesi ticari açıdan yararlı olduğu için büyük ihtimalle kendisinin gündeme getirdiği düpedüz bir uydurmacaydı. Fakat zamanı yokmuş gibi görünen yaşlı vücudu, uyguladığı tedavilerin değeri ve mahrumiyetlerle dolu bir yaşamın iyileştiriciliği için ölmez bir kanıttı sanki. Çıta gibi ince bacaklarının arasında küçük kara bir koyunu tutan Nunik, elindeki bıçakla yolunu şaşırmış hayvanın boğazını alttan başlayarak kesti. İşin erbabıymış gibi elleri titremeden gerçekleştirmişti kesimi. Bu arada korkunç lüpus burnunun altındaki dudakları aralanmış, noksansız genç dişleri çıkmıştı ortaya. Nunik'in yüzünde beliren keyifli sırıtış Gabriel Bagratyan'ı öyle öfkelendirmişti ki kalabalığa var gücüyle bağırdı. ''Ne yapıyorsunuz orada alçak hırsızlar?'' Kalabalıktan biri Gabriel'i saygıyla bilgilendirmek için yavaşça yaklaştı. ''Kan deneyi yapıyoruz efendi, sizin için yapıyoruz bunu.'' Neredeyse güruhun üzerine atılacaktı Gabriel. ''Hayvanı kimden çaldınız? Halkın malına tecavüz edenlerin kurşuna dizileceğini ya da asılacağını bilmiyor musunuz?'' Kahin bu kırıcı tehdidi yüce bir hoşgörüyle duymazdan geldi. ''Kanın eve doğru mu yoksa daha doğru mu akacağına dikkat etsen daha iyi olur efendi.'' Gabriel Bagratyan küçük koyunun fışkırarak akan kanının dümdüz yerde önce gölet oluşturduğunu, son damlalara kadar daire biçiminde büyüdüğünü gördü. Kan birikintisi hareketsiz, evet hatta kararsız kalmıştı. Sanki gizemli bir talimat bekliyordu. Nihayet üç küçük dil birikintiden sarkmış ama aynı anda sanki geri çağrılmış gibi donup kalmıştı. Sonra sinirli bir derecik aceleyle kıvrılarak eve doğru harekete geçti. Kalabalık yabanıl heyecan içindeydi. "Koh yem, kan eve gidiyor." Kan birikintisine iyice eğilen Nunik, kanın hareketinin tarz ve zamanlamasından bilmek istediğini tam olarak öğrenebilecekti sanki. Başını kaldırınca kadının kendisini kızdıran o sırıtkan yüz ifadesinden başka ifadesi olmadığını görmüştü Bagratyan. Çok tuhaftı. Nunik bu bedene ait olmayan yumuşak yaşlı bir sesle konuşuyordu. "Dağdaki halk kurtulacak efendi." Aynı anda Gabriel, Rıfat Bereket Ağa'nın armağan ettiği sikkeleri unuttuğunu anımsadı. Onları mutlaka almalıyım yoksa yazık olur diye düşündü. Sikkeleri almak için geri döndüğünde köşkün kapısında bir an tereddüt etmişti. Yolculuktan önce çıktığı yere geri dönmemeli insan. Sonra geniş adımlarla merdiveni çıkıp yatak odasına girdi. Sikkeleri muhafazasından çıkarıp altın olanı ışığa tuttu. Aşot Bagratunis'in başı muazzam bir işçilikle işlenmişti. Gümüş sikkede ise neredeyse okunmaz hale gelmiş Yunanca yazı sözcükler arasında aralık bırakmadan çevreliyordu sikkeyi. İçimizde ve üzerimizdeki bilinmez olana. Gabriel eski paraları cebine koyduktan sonra batı kapısına yönelip köşke bir kez daha bakmak için geri dönmeden çıktı. Birkaç dakika sonra durup saatini çıkardı. Saat hala inatla Avrupa'ya göre ayarlanmış durumdaydı. Güneş damlacık üzerine gelmişti bile. Gabriel Bagratyan yeni hayatın başladığı saati ve dakikayı beynine kazıdı. Güneş battıktan kısa süre sonra yedi köyün halkı sülalece ailece yola çıkmış, ağır yükler altında kendilerine en yakın yoldan dağa yönelmişti. Vadi halkı yoksul olmamasına rağmen pek az ailenin binek ya da yük hayvanı vardı. Çoğu kez iki aile tek hayvan kullanırlardı. Antakya ve Süveydiye'nin pazar günlerinde yük eşeğine sahip biri daha yoksul komşularının mallarını da kendi eşeğine yüklemelerini önerirdi. Bu konularda karşılıklı yardımlaşma buralarda eski geleneklerdendi. Denizin kıyısında İslam dininin kıyısında yatılıtılmış ve tek başına yaşayan ipek dokuması, tahta oymalar ve bal gibi hafif ürünler satan Musa Dağı ahalisinin daha zengin ulaşım araçlarına ihtiyacı yoktu. Az sayıda öküz arabası ve yük hayvanı yetiyordu onlara. O nedenle bu gece yük hayvanları sahiplerine pek az yardımcı olabiliyorlardı. Ayrıca papaz Nohutya'nın cemaatine kardeşlik dayanışması nedeniyle en güçlülerinden eğerleri sepetleriyle birlikte 150 hayvan vermişlerdi. Kuzey geçidine giden patikanın yamacına oturan Gabriel'in önünden sırtlarında ağır yükler taşıyan iki büklüm soluk soluğa gruplar geçiyordu. Kısa sürelerle uykuya dalıp irkilen adam sefaletin geçit resmini izlemekteydi. Kuzeydoğu'da Amanos'un soluk gri dik kayalıklarının ardından inanılmaz derecede metalik yüz yuvarlak ay yükselmişti. Gökyüzüne yapışmış gibi durmuyor, yakınlaştığı gözle görülebiliyordu. Ayın arkasındaki karanlık uzay giderek belirginleşmekteydi. Gabriel için artık dünyada alışılmış hareketsiz bir yerleşim yeri değil, gerçekte olduğu gibi evrende dolaşan küçük bir taşıttı. Bu aydınlık evren sadece ayın arkasında genişleyip gitmiyor, aynı zamanda vadinin içlerine kadar inerek ölülerin gözeneklerini serinliğiyle dolduruyordu. Ay gökyüzünün yarısını çoktan geçmişti, oysa hala Gabriel'in önünden soluyarak geçiyordu kalabalık. Tablo hep aynıydı. En önde asık suratlı ağır yüklü aile reisi karanlığı iterek yürüyor. Sertçe sesleniş biri sızlanarak yanıtlıyor. Kadınlar sırtlarını neredeyse yerlere kadar eğen yüklerin altında sendeliyorlardı. Bu arada da keçilerin yolunu kaybetmemelerine dikkat etmek zorundalar. Ama bazen bu kadar yükün altında yine de neşeli bir an yaşanıyor. Kıvrak kız gülüşleri daldığı uykudan sıçramıştı Gabriel. Aşağıdan öylesine yoğun bir ağlama sesi geliyordu ki sanki anne babalarının göç ettiğini aynı anda fark eden yüzlerce çocuk hep bir ağızdan feryadı basmıştı. Arada yaşlı kadınların tiz bağırtıları, hırıltılı öfkeleri duyulmaktaydı. Ne var ki bunlar terk edilmiş çocuklar değil, yoğun oluk, azir ve bitiyasın kedileriydi. Kedi yedi canlıdır, her canında ayrı sesi vardır. O nedenle kedilerin ölmesi için yedi kez öldürülmeleri gerekir. Sato bunu çoktan öğrenmişti Nunik'ten. Aslında kediler ev sahiplerinin göçünü kayıtsızlıkla karşılamışlardı. Çünkü bu hayvanlar yedi canlarıyla insanlara değil sadece evlere hizmet ederler. Belki de bu feryat artık sevgi özgürlüğünü kısıtlanmayacağı için sevinç korosuydu. Oysa köpekler gerçekten acı içindeydi. Suriye'de vahşi köy köpekleri bile insanlardan ayrılmaz. Kendine geri dönmeyi, tilki, çakal ya da kurt olmayı beceremez. Kaç kuşaktan beri vahşi de olsa medeniyetin işine son verilmiş hizmetlisidir o. Öyle de kalacaktır. İnsanların etrafında sadece kemik dilenmek için değil, aynı zamanda kendisinin yeniden esaret altına alınması, unutulan görevine iade edilmesi için dolaşır. Köylerdeki vahşi köpekler her şeyi biliyorlardı. Damlacık'taki kampı çoktan keşfetmişlerdi. Ayrıca bu kampın köy yollarından farklı olarak kendilerine kapalı olduğunu da anlamışlardı. Şaşkınlık ve umutsuzluk içinde Yasak Dağı sıçrıyor, çalıları eziyor, Mersin ağacı ve Alp gülü fundalıklarının üzerinde sürünüyorlardı. İçlerinden birinin bile aklına komşu Müslüman köylere gitme, Oha Likan ya da Ayin Jerap'ta kemik peşine düşme gibi kurtarıcı bir fikir gelmemişti. Birlikte kaldıkları evleri terk eden vefasız insanların peşindeydiler hala. Acıdan akıllarını yitirmiş olmalarına rağmen hiçbirisi tek eceli bir havlama koyuvermeye cesaret edemiyordu. Zengin sözcük dağarcığına sahip ev köpeği dilinin kültürlü itaatkarlığını çoktan yitirmişlerdi çünkü. Bütün korkuları gözlerine yürümüştü. Gabriel karanlık basınca her yerde sınırı geçme cesareti gösteremeyen bu heyecanlı köpek gözlerindeki yeşil ateşi görmekteydi. Ay Musa Dağı'nın ardında kaybolmuştu. Uçuk rüzgarlar temizliyordu evreni. Son grup önünden geçeli bir saatten fazla olmuştu. Hepsi yukarıdalar şimdi diye düşündü Bagratyan. Ancak ya yorgunluktan ya da yalnız kalma isteğinden dolayı geceki gözlem yerinden bir türlü ayrılamıyordu. Hayatında bir kez daha kendisiyle baş başa kalıp kalamayacağını bilemezdi. Oysa o bu yalnızlığı Tanrı'nın en büyük armağanı olarak değerlendirmiyor muydu? Siper kazma işini kontrol etmek, ilerlemesini sağlamak üzere hızla kuzey mevzisine gitmeden önce dünyevi olmayan bu huzurun yarım saat daha keyfini çıkaracaktı. Arkasındaki meşeye sırtını dayayıp sigara yakmıştı ki karanlığın içinden çok gecikmiş biri daha çıktı. Nal sesleri ve hışırtılar geliyordu kulağına. Sonra feneri, adamı ve ağır yüklü eşeği gördü. Adım attıkça yıkılacak gibi oluyordu hayvan. Adamın sırtında da her iki dakikada bir soluk soluğa yere bıraktığı kocaman bir çuval vardı. Çuval ayaklarının dibine düşünce tanıdığı eczacıyı Gabriel. Krikor'un yüzü tamamen değişmiş, kayıtsız mandarin suratı barbar tanrıları andırır olmuştu. Parlak yanaklarından akan terler soluk soluğa sallanan keçi sakalına damlıyordu. Acı çektiği belliydi, omzunu öne eğmişti bir parça. Gabriel Bagration orada olduğunu belli etti. ''Bütün eczanenizi sırtınıza taşıyacağınıza o ilaç çuvalını adamlarıma verebilirdiniz.'' Krikor hala soluk soluğaydı. Buna rağmen sözlerine belli bir küçümseme kazandırmaya çalıştı. ''Bunun eczaneyle ilgisi yok. İlaçları saatler önce yolladım yukarıya.'' Gabriel Bagration gerek eşeğin yükünün gerekse Krikor'un sırtındaki çuvalın kitaplarla dolu olduğunu fark etmişti çoktan. Nedenini bilmiyordu ama bu efkelenmesine yol açmıştı. Krikor'la biraz dalga geçme isteği duydu. ''Yanılgımı bağışlayın eczacı, bütün erzağınız bu kadar mı?'' Krikor'un yüzü sakinleşmişti, gözleri kayıtsızca bakıyordu Gabriel'e. ''Evet, bunlar benim erzağım. Bagration ama ne yazık ki hepsi değil.'' Öksürük kriziyle sarsıldı. Gabriel'in yanına oturup kocaman mendiliyle terini kurulamaya koyuldu. Şafak göz kırpmaya başlamıştı. Başını önüne eğmiş eşek dar yolda melankolik çarpık bacaklarının üzerinde duruyordu. Birkaç dakika geçmişti. Biraz önceki acımasız alay etme isteği canını sıkmıştı Gabriel'in. Üstün ses tonunu yeniden yakalayan Krikor anlatmaya başladı. ''Gabriel Bagration, Parisli bir bilgin olarak sizin yoğun olukta eczacılık yapan benim gibi birinden daha fazla olanağınız olmuştur mutlaka. Yine de benim bildiğim bazı şeyler sizin dikkatinizden kaçmış olabilir. Mesela Nazianzlı Ulu Gregor'un sözlerini ve kafir Tertullianus'un verdiği yanıtı bilmiyorsunuzdur.'' Gabriel'in Nazianzlı Gregor'un sözlerini bilmemesine şaşmamak gerekir. Çünkü böyle birini bilen tek kişi eczacıydı. Bilinen her zamanki tarzıyla küçümseyerek anlatıyordu. Bu arada kilise büyüklerinden Tertullian'ı aynı adı taşıyan bir kafirle karıştırmıştı. Bir gün Nazianzlı Ulu Gregor soylu Tertullianus'u yemeğe davet etmiş. Endişelenmeyin Gabriel Bagration, kısa ama derin fikirli bir hikayedir bu. İkisi o yıl iyi ürün alındığından ve dilimledikleri harika buğday ekmeğinden konuşmuşlar. Masaya güneş ışığı düşüyormuş. Önündeki ekmek parçasını yukarı kaldıran Nazianzlı Gregor, Tertullian'a şöyle demiş. Ev sahibim, Tanrı'ya sırrı için ne kadar şükran duysak az. Çünkü bak, şu leziz ekmek tarlalarda buğdaya dönüşen şu güneş ışığından başka bir şey değil. Fakat ayağa kalkan Tertullianus kütüphaneden şair Virgilius'un yapıtlarından birini alıp şöyle yanıtlamış Gregor'u. Konu, eğer Tanrı'yı bir ekmek için övüyorsak böyle bir kitap için kim bilir ne kadar çok övmemiz gerekecek. Çünkü bak bu kitap ışığı masada görülebilen güneşten daha yüksek bir güneş ışığının dönüşmüş halidir. Bir süre sonra Gabriel Bagration üzüntülü ilgiyle sordu. Peki kitaplığınız ne oldu Eczacı Gregor? Bunlar kitaplarınızın sadece küçük bir bölümü. Kitaplarınızı gömdünüz mü? Gregor incinmiş kahramanlar gibi kas katı kalktı ayağa. Hayır gömmedim. Kitaplar toprağın altında ölürler. Onları oldukları yerde bıraktım. Eczacının unuttuğu feneri Gabriel almıştı eline. Hava aydınlanmaya başladığı için Gregor sarı, kayıtsız yanaklarına gözyaşlarının yürüdüğünü saklayamıyordu. Yaşlı adamın kitap dolu çuvalını omzuna alan Bagration sordu. Eczacı Gregor, size göre ben tüfekler, fişekler ve siperler için yaratılmış olabilir miyim? Gregor'un sürekli itiraz etmesine rağmen devasa çuvalı kuzey geçidine kadar Gabriel Bagration taşımıştı.